Şey aslında hacker kavramı, iki tane hacker kavramı var. Birisi bu siyah şapkalılar, işte bu hack yapanlar, işte sistemlere girenler falan. Bir de başka bir hacker kavramı var. O da belirli işleri, belirli aletleri farklı amaçlarla kullanan insanlar. Veya işte evdeki bir aleti, bir eşyayı başka bir amaçla kullanmak için modifiye edenler. Veya bir şeyler yapanlar, yani evlerinde veya işte iş yerlerinde bir şeyler yapanlar. Aslında hackerspace de tam olarak o. Değil mi? Yani hackerspace'ler aslında üretim alanı gibi bir şey üretmiş yapmış oluyorsunuz herhangi bir yerde. Tabii bizim bir şu an yerleşik bir yerimiz yok. Ama dünyanın her tarafındaki hackerspace'lerin yerleşik bir yeri var. Siz oraya gidiyorsunuz. Elektronik eşyalar, işte aygıtlar var. Siz onları kullanıp bir şeyler üretebiliyorsunuz. Aslında maker kavramı da tam olarak o. Hani bir şeyler üreten insan anlamına geliyor. Bu herhangi bir şey olabilir. İşte bir 3D printer olabilir, bir CNC tezgahı olabilir, başka bir şey olabilir. Gürkanlarda şimdi bir herhalde 3D printer yapıyorsunuz değil mi? Yani bunun gibi bir sürü şey yapabilirsiniz. Aslında maker, hani benim aklıma gelen şey, işte evimizdeki annemiz, teyzemiz falan da aslında bir maker. İşte tülbentiyle sütü süzmesini düşünmüş. İşte yani tülbenti süzme aracı olarak kullanıyor. Farklı bir amaçla kullanıyor yani. Bunun gibi bir sürü şey var aslında. Şeyler de var. Ticari olarak da hackerspace'lerin yaptığı şeyler var. Yani birçok şey çıkmış aslında. Şu an kullandığınız birçok teknolojik ürün bu tür yerlerden çıkmış. Hatta Mac falan da Home brand'dan çıkmış. Yani orada bir şeyler yapmışlar. Sonra onun bir ticari ürün olabileceğinin farkına varmışlar ve o bir ticari ürün haline gelmiş daha sonra. Hackerspace o demek aslında. Hani bir yerleri hackleyen, işte sistemlere giren hackerların olduğu bir yer değil, bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye çalışan insanların olduğu bir yer olarak düşünebilirsiniz.
Zaten arkadaşlar bu gibi topluluklar da hani bu şekilde kuruluyor. Mesela insanlar bunu yaparken eğlencesine yapıyor. Ben şey gördüm, osiloskopu hepimiz biliyoruz işte gerilim seviyesini gösteren alet. Adamlar eğlencesine onda Diablo 3 oynamışlar. Yani hani osiloskopta Diablo oynayınca elinize ne geçiyor? Hiçbir şey. Ama adam ondan eğlendiği için bunu yaptı ve büyük bir teknoloji var arkasında. Hani orada gerilim seviyelerinden bunu yaptığı için. İşte Emre abinin bahsettiği gibi siz mesela bir su şişesini hani saksı olarak kullanıyorsanız siz de bir hackersınız. Siz de bir makersınız. Maker'lık sadece 3 boyutlu yazıcı yapmak ya da CNC yapmak değil. 3 boyutlu yazıcıdan kendinize uygun günlük yaşamda kullanacağınız çıktılar alıyorsanız siz de bir makersınız arkadaşlar. Mesela evinizde askınız kırıldı. Askıyı 3 boyutlu yazıcıdan tasarlayıp yaparsanız siz de bir maker olmuş oluyorsunuz. Bunun gibi bizim Emre abinin dediği gibi yerleşik bir yerimiz yok. Nerelerde toplanıyoruz? Genelde teknokentte toplanıyoruz ya da kafe noktada toplanıyoruz çay içtiğinde. Etrafımıza biraz gürültü veriyoruz ama olsun.
Bir de şeyi belirtmek lazım tabii. Yani birinin tek elinde olan bir grup değil. Yani kurucuları olan, o kurucuların dışına çıkmayan bir grup değil. Buradaki herkes veya işte Trabzon'da olan herkesin katılabileceği, gelip toplantılarında bir şeyler anlatmak istiyorsa, söyleyeceği bir şey varsa söyleyebileceği bir topluluk olarak düşünebilirsiniz.
Toplama zamanlarımız biraz zor oluyor. Bunun sebebi de hepimizin ayrı ayrı çalıştığından dolayı. Mesela yapmış olduğumuz etkinlikte örnek verince benim katıldığımdan bahsediyorum. Bir Abdullah abinin Leap Motion etkinliği vardı. Leap Motion adı verilen bir kartı tanıttı bize. İşte kamera sistemi falan. Çok yararlıydı. Daha sonra benim verdiğim bir ağırlık eğitimi oldu. Daha sonra iki defa da sohbet amaçlı. Genel
Ya daha öncesinde de toplanmıştık, bir tane JavaScript eğitimi vermiştik. Ondan önce de birkaç kez toplanmıştık.
O zaman işte ismi Hackerspace.
Ağzıma mı sordun?
Vallahi.
Ve sözü Apostar'a bırakıyorum.
Herkesin merakla beklediği Apostar.
Beni gaza verdiler buraya çıkmadan önce. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Ne anlatayım?
Abi Microsoft'a göm mesela.
Çok iddialıydın ya.
Ya aslında şeyden bahsedeyim. Bu kariyer günlerini uzaktan da olsa ben takip ediyorum. Sadece sizin yaptığınız değil, işte İşletme Ekonomi Kulübü'nün olsun, diğer kulüplerin olsun, işte Facebook sayfalarından, oradan buradan takip etme fırsatım oluyor. Gelmeden önce de YouTube'da birkaç tane kariyer günlerinde konuşan insanın videosunu dinledim ki hani ne konuşuluyor, ne anlatılıyor insanlara diye.
Bunu ağzına sokman lazım.
En son düğünde mikrofona konuşmuştum. 7 sene geçti aradan, o yüzden biraz Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz biz şu anda biraz amatör gibi gözüküyor olabiliriz oradan ama söyleyeceklerimiz bence çoğu katılımcının söyleyeceklerinden daha gerçekçi şeyler. İzlediğim videolarda da bunun doğru olduğunu gördüm. İşte Ekşi'de falan baktım biraz kariyer günlerine. Genellikle insanlar kendi firmalarını anlatmak için, övmek için ya da işte gelin bizde staj yapın, odur budur gibisinden şeyler anlatmak için buraya katılıyor. Tabii onlar profesyonel, biz biraz amatörüz. Bizim yaptığımız iş biraz daha başka ama anlatacaklarım dediğim gibi bence çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani onları küçümsediğim için ya da benzeri bir durumdan dolayı bunları söylemiyorum. Yarın öbür gün iş dünyasına atıldığınız zaman karşınızda muhtemelen ya bizi ya da bizim gibi insanları bulacaksınız ama diğer işte yöneticilermiş, dükkan sahipleriymiş, ben öyle söylüyorum tırnak içinde. Onlarla muhatap olmanız biraz mümkün olmayacak. İşte evet, böyle bir giriş yaptım.
Ya bir de tabii şeyi de belirtmek lazım. Ya bizim profesyonel işlerimiz de var. Yani işte benim bir şirketim var. Abdullah'ın çalıştığı bir proje var. Ciddi yani bir proje var. Yani aslında profesyonel olarak da çalışıyoruz.
Ondan bahsediyorum.
Emre'nin çalıştığı bir şirket var. Yani hepimizin profesyonel işleri de var. Onun için hani çok da amatör değiliz aslında bakarsan.
Şimdi bu kadar amatörden kastım şu. Ben 15 yıla yakındır yaptığım işten para kazanıyorum. 32 yaşındayım bu arada. Yaptığım iş açısından amatörlük, profesyonellik onu demiyorum. Burada ya konuşma üslubumuz olabilir, görünüm olabilir. Çünkü genelde işte takım elbiseli, işte presentable diyorlar. Görünüm. Elinde alet.
Abi görünüm çok önemli değil ya. Hani
değil şey, mi?
Değil.
Saçlarıma jile sürdüm. ben o açıdan söylemiştim. Yoksa dediğim gibi uzun zamandır ben kendimden bahsedeyim o zaman.
Bahset yaptığın işlerden.
Ben yaklaşık 4 senedir home office çalışıyorum. İstanbul'da çalıştığım firma Siber Uzay Teknolojileri adında. Uzmanlık alanım web teknolojileri. İşte backend olsun, frontend olsun her türlü noktaya dokunabiliyorum. Ayrıca Android uygulamaları geliştiriyorum. Bunun dışında işte dediğim gibi evden çalışıyorum. Belki de Trabzon'da iki kişi var evden çalışan. Biri sol tarafındaki Emre abi, biri de ben. Emre abi biraz yeni gerçi ama ben dediğim gibi 4 sene oldu. Bunun artılarını eksilerini geçtiğimiz şeyde anlatmıştım. Mühendislik fakültesinin içinde yaptığımız etkinlikte. Yeri geldikçe onları da sizlerle paylaşırım. Değişen pek bir şey olmadı aslında ama yine de yeni arkadaşlar için paylaşmak isterim. Aynen. Emre abi sen de yaptığın işten falan.
Ben de Abdullah gibi evden çalışıyorum yaklaşık 9 aydır. Benim de çalıştığım firma Ankara'da. Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi öğrenci toplumuna karşı konuşuyoruz. Yani çoğunluk öğrencidir herhalde. Öğrenciyken bizim de kaygımız şuydu. İş, yani çıktığımız zaman iş bulabilecek miyiz? Ya bu 10 sene önce zordu. Şimdi çok daha zor. Hani bu sorunun cevabını vermek. Hem kamuda olsun, hem özel sektörde olsun iş bulabilmek ya da iyi bir iş bulabilmek gerçekten zor. Ama 10 senede benim gördüğüm şu kendi deneyimlerimle, eğer siz bazı konularda kendinizi geliştirirseniz, ya bunu sadece bizim işte yazılım sektörü için söylemiyorum, her alanda. Bazı konularda uzmanlaşmaya doğru giderseniz gerçekten iş konusunu artık düşünmeniz bile düşünmüyorsunuz. Çünkü iş size bir şekilde geliyor. Ben de mezun olduktan sonra askerliğimi yaptım ve hemen çalışmaya başladım. 4,5 sene Trabzonspor Kulübü'nde çalıştım. Daha sonra kendi şirketimi kurabilmek için ayrıldım oradan. Üniversiteden yine iki arkadaşımla birlikte, üniversitedeki bir hayalimizdi. Yaklaşık 3,5 sene de onu yaptıktan sonra daha sonra o işi de bitirdik ve ondan sonra yaklaşık 9 aydır da uzaktan Abdullah'ın yaptığı işlere paralel ben de yazılım geliştiriyorum, web teknolojileri. Hem backend hem frontend. Ayrıca DevOps'u da yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya bilmiyorum başka ne söylemek gerekiyor ama.
Emre de anlatsın. Anlat. Ben moderatör oldum.
Niye anlatayım?
Toplulukla ilgili sen? Ben bir şey söyleyeceğim. Topluluk da şöyle. Ya bu topluluk meselesi genelde büyük şehirlerde oluyor. Örneğin İstanbul'da bir sürü topluluk var. Diyelim ki siz herhangi bir konuyla ilgileniyorsunuz. Sizin gibi bu işle ilgilenen insanlar bulmanız oralarda kolay oluyor. Ne bileyim fotoğrafçıysanız biliyorsunuz, fotoğrafçıların olduğu bir grup bulabiliyorsunuz. Ya ne bileyim bisiklete binmek falan, bir sürü kulüpler var. Trabzon tabii sosyal çevre olarak çok dar bir yer. Biz de bunu düşünerek dedik ki böyle geniş kapsamlı, özellikle bu teknoloji meraklılarını bir araya getirebilecek bir topluluk kuralım. Tabii topluluk kuralım da demedik, toplanalım dedik. Ve bu şekilde başladı bu olay. Daha sonra ben biraz bu işin dışında kaldım. Yani etkinliklere çok katılamadım ama işin başlangıcında da vardı. Yani tamamen Trabzon'daki teknoloji, yani teknolojinin de bir şeyi yok burada, bir sınıflandırması yok. Yazılım geliştirici olabilirsiniz, elektrik, elektronik işleriyle uğraşabilirsiniz ya da makine işleriyle. Yani tamamen böyle geniş kapsamlı insanların bir araya gelebileceği bir ortam kurmak istedik. Başlangıcında da bir kişiye atıf yapmak istiyorum. Onun telemeleriyle, zorlamalarıyla olmuştu. Fehmican Sağlam, benim eski ortağım. Kendisi Ankara'dan zorla bize toplanın, şunu yapın diyerek
ön ayak oldu.
Ön ayak oldu. İyi ki de olmuş.
Şimdi ben toplulukla ilgili bir şey söylemedim. Şimdi ben dediğim gibi çalışma ekonomisinden mezun oldum ama en ufak bir fikrim yok nasıl mezun oldum ya da orada bir şey öğrendim öğrenmedim. O yüzden hep normalde Endüstri Meslek Lisesi'nden, işte elektrik bölümünden mezun olduğumu söylüyorum. Alaylı geliştirici olduğum için geçtiğimiz yıllarda, yani örnek veriyorum bundan 10 sene önce bir problemle karşılaştığımda ya da birinden fikir almak istediğimde çevremde hiç kimse yoktu. Çünkü Emre abim de söylediği gibi İstanbul'da ya da büyük şehirlerde kafa dengi ya da sizin yaptığınız işi yapan birçok insana dokunmanız mümkün. Zaten bugün de Silikon Vadisi'ni popüler yapan şey aslında da tam olarak bu söylediğim. Yani bir probleminiz olduğunda Google'daki bir mühendisten bir çay eşliğinde destek alabiliyorsunuz ya da Facebook'taki bir mühendisten. İnsanlar o yüzden esasında Silikon Vadisi'ni ürün geliştirmek için tercih ediyor bir noktada. Gerçekten çok büyük problemler yaşadım ben öğrenme sürecinde. İşte yeri geldi, yanımda işi bilen biri olduğunda bana 3-5 saniyede göstereceği, çözebileceğim bir problemi aylarca uğraşmak durumunda kaldım. O yüzden Hackerspace benim için çok önemli. Tüm şeylerine de katıldım. Bir aksilik olmadı benim açımdan. Emre abi gibi değilim ben. Orada ya ben şunu söylemek istiyorum aslında. Çok lafı da dolandırmayayım da. Ben işte okul okuyan arkadaşların yerinde olsam mesela illa bizim Hackerspace'in olması gerekmiyor. Etkinliklerin hemen hemen hepsine girmek isterdim. Derslere çok fazla girmek, yani ders ve şey arasında bazen tarih belirlerken problem oluyor. İşte benim dersim var, oyun var, uyum var. Hocalarım vardır belki, kusuruma bakmasınlar. Konuşulan şeyler biraz daha bana gerçek geliyor. Bizim gibi toplulukların ortamlarında konuşulan şeyler. Belki bir kelime hayatınızı değiştirebiliyor. Çok da fazla örneği var bunun. Mesela Emre abi, sol tarafımdaki Emre abi bu arada. Dilek tutmadım. Neyse şey. Emre abiyle biz Trabzonspor'dayken tanıştık. İşte Trabzonspor.org.tr'yi biz birlikte yapmıştık. Şu anda yayında halde o site. Epey bir zaman geçti aradan. İşte alışveriş sitesini yaparken Emre abinin işte .net'e geçelim demesiyle .net'e geçtim. Sadece bunun demesiyle, yani ekstra bir şey yok. Ondan sonra hayatım değişti zaten. Bir kelimeyle hayatı değişenlerdenim ben de. O yüzden böyle etkinliklere katılmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır diye. Sıkılıyorsanız söyleyin, konuyu değiştirebilirim. Varsa öyle bir şey.
Değiştirdim.
Sıkmayalım sizi yani.
Ben şeyden korktum şimdi. Emre abi niye .net falan filan. Geçen gün bir muhabbet oldu da.
Şimdi Microsoft diye gelmemiş ya. Gürkan diyor ki Microsoft'a biraz laf söyleyelim falan. Oğlum ekmek yiyorum oradan. yok, dövüşürüz gerekiyorsa Emre'yle. Sözü Emre'ye bırakıyorum. Tam toparlayamadım ama. Yok,
sözü bana bırakma da şey.
Yaptığın işi falan anlat.
Yaptığım işi anlatayım. Unicro diye bir şirketimiz var. Abi, Trabzon'da.
Orası pankart atacak.
Orada da çalışan arkadaşlarımız var da onları da hemen dinliyorum. Unicro diye bir şirketimiz var. 2011'den beri kurulu. Staj falan da veriyoruz hani bu şeylerden öğrencileri. Onu da söyleyeyim de şey olsun. Microsoft'tan yabancılık çekmesinler.
Biz gidiyoruz ofislerine Emre'lerin. Ben ofisi biraz anlatayım hemen. Gireyim araya. Ofiste çok güzel iki tane koltuk var. Uyumaya gelmemişler.
Daha fazla uyuyoruz.
Evet.
Yani uzun bir süredir aslında, benim için uzun bir süredir şey, iş hayatındayım. Hatta yani ortak olarak iş hayatındayım. İş hayatı zor. Birçoğunuz belki de iş kurmak için hani hayaller falan kuruyorsunuz. Güzel bir şey hayal kurmak. İş kurmak da güzel bir şey. Kendi işinde çalışmak da güzel bir şey. Ama oldukça zor bir şey. Yani bir mesai kavramı yok. Sabah akşam çalışmak zorundasınız. Gerçi ben hayatım boyunca hep çalıştım. Yani günde 9 saat, 10 saat çalıştığımı biliyorum. Hayatım boyunca çalıştım ama zor bir şey tabii iş kurmak. İş kurunca tabii biraz da şans gerekiyor. Yani bazı şeylerin yerinde ve zamanında olması gerekiyor. Dün bir grafik görmüştüm, şey, infograf. Orada işte hangi yaşlarında insanların hangi şirketleri kurduğunu falan gösteren bir şey vardı. Belki slide'dan falan da gösterilebilir. Orada işte Facebook'un, Twitter'ın bir kurucu ortağı 35 yaşında falanmış kurarken. O zamana kadar bir sürü başarısız girişimi olmuş. Sonra işte Twitter'ın kurucu ortağı olmuş. Tabii bunlar kaç milyar insan var şu an dünyada? 7 milyar.
7 milyar.
7 milyar içerisinde işte 10 kişi, 20 kişi, çok düşük bir oran. Yüzde olarak çok düşük bir oran. Ama tabii bu sizden birisinin olmayacağı anlamına da gelmez. İstatistik olarak öyle bir şey olmayacağı anlamına da gelmez. Bir de şeyi de belirtmek lazım. Ben makine mühendisliği enformasyonu aldım. Şimdi yüksek lisans da yapıyorum. Ama makine mühendisliği ile ilgili direkt bir iş yapmıyorum. Yani direkt makine mühendisliği enformasyonunu gerektiren bir iş yapmıyorum. Ama bu aldığım eğitimin bana yararı olmadığı manasına gelmez. Orada aldığım teorik eğitimin bana çok güzel katkıları oldu. Mesela en iyi örnek, hani hayatı değiştirmekle ilgili örnekten bahsetmek gerekirse, o .NET değil bence, benim için başka bir şey. üniversiteye gelene kadar ben matematiğin ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hani integral, türev falan, onlar benim için bir şeydi. Böyle sanki Allah tarafından gönderilmiş, üzerine dokunulmaması gereken şeyler gibiydi. Sonra üniversitede ikinci sınıfta bir ders aldım. Mühendislik matematiği diye bir ders. O derste kafamda bir ışık yandı. Yani hocanın tek anlattığı tek bir şeyle kafamda bir ışık yandı. O da bu soğuma eğrilerinin işte matematiksel olarak nasıl modellenebileceği, nasıl ifade edilebileceği ile ilgili bir şeydi. Onu görünce aslında şeyi anladım. Matematik doğanın bir dili ve bu bizim her türlü hayatımızda bize lazım olan bir şey. İş hayatımızda da lazım, günlük hayatımızda da lazım, dört işlem yaparken de lazım, fiziki bir şeyi modellerken de lazım. Sonra benim hayatım değişti, yani matematiğe bakış açım değişti. Programlama da, yazılım da aslında matematiğin bir dalı. Yani fizik, kimya nasıl doğanın bir programlama diliyse, yani doğa fizik ve kimya ile programlanmış aslında, o kurallar doğrultusunda ilerliyor. Matematikte onların hepsini temel alan bir şey. Programlamada bizim bilgisayara o fizik kurallarını, kimya kurallarını tanıtabileceğimiz bir arayüz aslında. Yani onunla birlikte o kuralları tanıtabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi işte 6-7 çalışanı olan bir firmamız var burada. Trabzon'da iş hayatını sürdürmek çok kolay değil. Zaten Trabzon'a iş yapmıyoruz. Yurt dışına yaptığımız işler de var, yurt içine yaptığımız işler de var. Hani kariyer günü olduğu için söylemek istiyorum. Çok başarılı mıyız şu anda? Çok istediğimiz yerde değiliz. Ben ilk şirketi kurarken çok daha farklı şeyler hayal ediyordum. Yani Trabzon'da çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi hayal ediyordum ama çok iyi bir yerde değiliz. Zaten hani ülke olarak da çok çok iyi bir yerde olduğumuz söylenemez. Yani çok karamsar bir şey olacak belki ama o bize de yansıyor açıkçası. Şimdi benim Silikon Vadisi'nde çalışan bir tane arkadaşım var, onunla konuşuyoruz böyle geceleri. Oradaki şeylerden bahsediyor. Bir de biz buradaki şeylerle ben karşılaştırıyorum orada yaşanılan şeyleri. Biz aslında boşa zaman kaybediyoruz. Yani ülke olarak da boşa zaman kaybediyoruz. Tek başına sokaktaki bireyler olarak da boşa zaman kaybediyoruz. Adamlar her türlü aralarında bir iletişim var. Mesela biz bir grup kurduk. Niçin? Bu işten anlayan insanların kendi aralarında bir iletişim kurabilmesi için. Orada onun gibi bir sürü grup var. Yani bir sürü farklı alanda gruplar var, kitaplar var. Bizdeki çıkan kitapların birçoğu ticari kaygılarla çıkıyor. Orada bir sürü kitap var. Her konuda kitap var. Yani bir çay bardağını alıp çay içmeyi anlatan bile bir kitap var. Adamların onunla ilgili yazdığı bir şey var. Bizde ona da çok fazla değer verilmiyor. Aslında bizde bilgiye değer verilmiyor. Şimdi biraz sosyal mesaj vermeye başladım.
Başla.
Yani öyle zor ama tabii olmayacağı manasına gelmez. Bence yani birey olarak ilk başta kendimizi düzeltmemiz lazım. Ben çok uzun süredir buna çalışıyorum. Yani kendimi farklı bir hale sokmaya çalışıyorum. Bu çok acı verici bir şey aynı zamanda. Yani acı veriyor insana o süreç. Çünkü bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar o kadar şey değiller. Yani o konuda çok kaygılı değiller. Birçoğumuzun da zaten ekonomik kaygıları var. Öğrencisiniz bence. Şimdiden başlayın kendinizi geliştirmeye. Emre'nin söylediği gibi kendinizi ne kadar geliştiriyorsanız, bazı alanlarda ne kadar uzmanlaşıyorsanız iş bulmanız o kadar kolaylaşıyor. İş bulmakla da aslında kalmıyor, yetmiyor yani iş bulmak. İş bulduktan sonra o işte mutlu olmak lazım. Mutlu olamazsanız devam edemezsiniz zaten. Yani yaptığınız iş herhangi, hani küçümsemek için söylemiyorum ama basit bir iş olmayacak. Yani sokaktaki bir simit satan bir insanın işi gibi olmayacak. Yani rutin bir şey olmayacak. Oturacaksınız. Bir şeyler yapmaya çalışacaksınız, bir şeyler üretmeye çalışacaksınız. O ürettiğiniz şeyler sizin tepeden size baskıyla yaptırılmak istenen bir şeylerse sizi tatmin etmeyecek bu. Gerçekten iyi birer mühendisseniz, iyi birer doktorsanız veya herhangi bir şeyseniz bu sizi tatmin etmeyecek. Onun için şimdiden kendinizi geliştirin ve iyi yerlerde yer edinmeye çalışın veya kendi şirketinizi kurun. İyi bir şeyler yapmaya çalışın, iyi hedefleriniz olsun diye düşünüyorum. Ben kendime de bu şeyi veriyorum şu an.
Abi ben
gözünden yaş geldi sanki.
Ben arkadaşlar
çok duygulandım.
Hani 4. sınıf öğrencisiyim. Ben şu an Biorop Bilişim şirketinde Ar-Ge sorumlusu olarak çalışıyorum. Erol Balaban'la işte kulüp başkanımızla ortak bir şekilde yürütüyoruz. Biz de 5 kişiyiz. İşte hocalar falan filan da var. Neyse. benim şöyle oldu arkadaşlar. 1. sınıfın sonunda ben baktım. Benden not ortalaması bir şey olmaz. Yani hani 1.90 mı 2 mi ne not ortalamam vardı. İşte C dersi vardı mesela abi. İnsanlar şey yapıyor, nedir onun adı? C dersine çalışıyor. Ben de çalışıyorum ama ben hani böyle tutorial'lar istiyorum. Böyle Hindistanlı adamların, hi my name is Rush, I am a developer falan, bunlarla geçiyor benim günüm. Adam onu yapmıyor. Adam çıkmış sorulara bakıyor, çıkmış soruları ezberliyor. Dedim bunlar geçemeyecek hani, bilmiyorlar çünkü falan. Sonra şey oldu. Ben CB ile mi, BB ile mi ne geçtim? Hepsi A ile geçti. Dedim ki bu işte bir yanlışlık var. Hani benim demek ki not kaygısıyla ben bir mühendis olamayacağım. O zaman ben çalışmaya başladım işte. Kendimi geliştirmeye başladım. Ben tek başıma başladım. Hani Ankara'daydım. Yaz dönemindeydi. Böyle topluluklar falan da aktif değildi. Sonra Abdullah abinin dediklerini ben de yaşadım. Yani mesela bir kablo çıkmış ama siz onu görmüyorsunuz. Bilen biri olsa, daha önce onu yaşamış biri olsa onu gösterecek. Ama o an yanınızda kimse yok. Onu öğrenmek için saatlerinizi harcıyorsunuz. Yani bir kablo çıktığı için ben 2-3 saatimin o kabloyu bulmakla geçtiğini hatırlıyorum. Daha sonraki süreçte işte dedik hani böyle biz robot yapıyoruz. Robot topluluğu kuralım falan. Öyle devam etti. 3. sınıfta da kendime ait şirketimi kurdum. İşte yaklaşık 7 ay, 8 ay gibi devam ettik. Barış da oradaydı zaten. Neyse sonra daha sonraki süreçte yeni bir şirketle devam ettik olaya. Yani arkadaşlar bilgi kıymetli bir şey. Kendinizi ya da bizi geliştirmek için çok çok fırsatlar var. Yani bugün YouTube'da bomba yapımına kadar her şey var. Hani evde bir patates bombası yapın arkadaşlar. Ama evde patlatmayın, kötü oluyor. Ben patlattım, hiç hoş olmadı. Daha sonra annem oraları bana temizledi falan. Neyse. Bunun gibi bir sürü tutorial'lar var, bir sürü topluluklar var, bir sürü iş yapan insanlar var. Bunlara, bunlarla irtibata geçilebilir. LinkedIn çok iyi kullanılabilir. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum.
Ben düşünmüyorum. Sosyal ağlara gireyim o zaman. Şimdi şey, LinkedIn'i niye öyle düşünmüyorum onu söyleyeyim. LinkedIn yurt dışında çok popüler bir servis ama bizim ülkemizde bu özellikle bizim en azından sektörden bahsediyorum. Facebook'un IT tarafındaki yansıması gibi duruyor. Yani adam blogunda yazı yazmış, saçma sapan bir yazı, gelip onu LinkedIn'de paylaşıyor ya da çocuğu olmuş, onun resmini tutmuş LinkedIn'de
kedi
paylaşıyor.
Kedi videosu falan.
Kedi, değil. Evet. Ya ben zaten LinkedIn'i kullanmıyorum. Konu o değil. Benim söyleyeceğim şey bu sosyal ağlarla ilgili özellikle. Sosyal ağ kullanmayan var mı aranızda hiç? Yani zaten babam bile kullanıyor şu anda. Twitter kullanıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yok. Sosyal ağlar çok önemli. Şeyden sıkılıyor olabilir insanlar. İşte bir post girme kaygısı olabilir. Bir şeyler yazma kaygısı. Öyle bir durum yok. Sosyal ağlarda ilgi alanınızda yani ilginizi çeken insanları sadece takip edip işte anlık nasıl söyleyeyim güncel bilgilere çok güzel ulaşabileceğiniz gibi şey imkanı da var. Asıl iş aslında benim gördüğüm kadarıyla yani iş bulma nasıl söyleyeyim bu kariyer net falan var. Onların ben çok hikaye olduğunu düşünüyorum şahsım adına. Şundan dolayı şimdi ben zaten işe ihtiyacı olan benim. Hiçbir şeyden haberim yok. Akşama kadar F5 ile kariyer netin sayfalarını yenileyerek bir iş sahibi olmam bana çok ütopik geliyor açıkçası. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz
bu konuda. Olanlar var
mı? Olanlar illaki vardır. Ben bizim sektör için söylüyorum. Ben bu kariyer bağlamında şey demek istiyorum. İşinizi çok iyi yapmanız lazım. Yani yaptığınız işi, o iş neyse artık örnek veriyorum. Yerleri silmekse yeri çok iyi silmeniz lazım. Sizin gidip iş başvurusunda bulunmaktansa insanların gelip sizi bulması sizin açınızdan hem psikolojik olarak hem işe başladığınızda diğer iş arkadaşlarınızın size baktığı açı olarak çok önemli. Yani tutup da işte gelin işte şey de söyleyeyim onu da söyleyeyim. Staj meselesi çok önemli. Stajdan kaçıyor genelde insanlar. Ben şimdi remote çalıştığım için bizim İstanbul İTÜ Teknop İTÜ'de değil. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ında ofisimiz. İşte stajyerler geliyor. İşte kemküm işte imza attıracak. 60 gün mü 30 gün mü öyle bir şey. Şimdi eğer o kafada olursanız arkadaşlar işin gerçeği yarın öbür gün piyasaya yani gerçek manada insanlar size maaş vermeye başladığı zaman kafanızı duvara çok vurursunuz ama işten geçmiş olur. O yüzden özellikle bu staj dönemini çok iyi geçirmeniz lazım. Hatta bir sürü arkadaş var işte stajyer olarak başlayıp sonra mezun olup o firmada devam eden. Yanlış mı düşünüyorum? Bir de burada en önemli şey şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu dünyada iki şey geri gelmiyor bence. Bir tanesi zaman, bir tanesi de çekilen diş geri gelmiyor. Geri kalan her şey bir şekilde yerine koyulabiliyor. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Ulan zaten 4 sene okul anasını satayım. Gideyim kantinde dolaşayım. İşte kafelere gideyim. Ben Kalkınma Mahallesi'nde doğup büyüdüm. Şu anda arabaya çekmeye yer yok. Kafelerin önüne tıklım tıklım. Hep kafelere gidiyorsunuz. Ya da gidiyorlar. Zamanınızı şu andan itibaren planlı, işte öğrenmeye odaklı tasarlayıp işte kendinizi geliştirmek için çaba sarf ederseniz rakiplerinizden, rakibiniz dediğim de yan sıranızda oturan arkadaşınız bu arada. Bunu yani bir gün daha iyi anlayacaksınız. Biz de anlamamıştık başlarda. Bir adım öne geçmiş oluyorsunuz.
Abi bir araya gireceğim. Bence biz rakiplerimiz yan sıradaki arkadaşlar değil. Benim rakiplerim bence şey Hindistan'daki o benim tutorial'ını izlediğim arkadaş. Silikon Vadisi'nde orada yapan arkadaş. Çünkü yan sıramdaki kişi emin ol. Ya ben 4. sınıfım abi. Kablo bağlamayı paralel olarak bilmeyen arkadaşlarım benim 3 ay sonra mezun olacak. Anlatabiliyor muyum?
Şimdi doğru söylüyorsun.
Eğitim kalitemiz çok düşük olduğu için bence sıra arkadaşlarımız değil bizim şeylerimiz.
Bence doğru düşünüyorsun ama dediğim gibi ben burada biraz gerçekçi konuşmam lazım. O yüzden sıra arkadaşlarınız sizin rakipleriniz. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Herkes burada elektronik mühendisliğinde mi okuyor?
Yok, karışık abi.
Karışık değil mi? Şimdi mesela ben şunu anlamıyorum. Ben dediğim gibi alaylıyım, matematik falan da bilmiyorum öyle çok fazla. Bir tek yaptığım işi bilen bir adamım. Şimdi mesela 10 sene önce Rosetta adında aleti fırlattı adamlar. 10 sene sonra gitti yıldızın üstüne kondurmayı başardılar aleti. Normalde benim gönlüm ister ki benim rakibim o adamlar olsun. Ama şöyle de bir gerçek var ki benim öyle bir adam olmam söz konusu değil. Çünkü adamların işte hep aynı şeyi söylüyorum onu söyleyeyim. Ya bu bilim, işte bilgi çok geriye doğru bir kültür meselesi aslında. Şimdi belgesel izliyorum. Adam diyor ki işte ben diyor işte 60 yaşındayım bilmem ne araştırmasında görev alıyorum. Muhtemelen diyor benim ömrüm yaptığım araştırmanın sonucunu görmeye yetmeyecek. Ama diyor benim çocuğum ya da çocuğumun çocuğu benim şu anda başlattığım araştırmanın sonucunu görecek. O yüzden diyor çok mutlu oluyorum ve dört elimle işime sarılıyorum. Şimdi ben düşünüyorum. Lan ben yapacağım, uğraşacağım, öleceğim. Çok fazla benim için anlam ifade etmiyor. Çünkü bizde öyle bir kültür oluşmamış. O yüzden sana katılmıyorum. Uzatmayayım lafı.
Ya şey, staj konusunda ben bir şey söyleyeceğim. konuyu çok dağıtmadan. Benim şu an çalıştığım şirketin adı SPP42. Bizde de geçmiş yaz döneminde staj yapan bir arkadaş şu an tam zamanlı olarak çalışmaya başladı ve aynı zamanda öğrenci. Yani remote çalışıyor, Kayseri'de okuyor. Benim şirketim Ankara merkezli. Ben kendi şirketimde de staj programı yürütüyorduk. Orada da başarılı arkadaşlara iş imkanı vermiştik. Mehmet Ali vardı mesela aklıma gelen. Çalışmıştık Mehmet Ali Gözayrı'na. Ben de şunu söyleyeceğim. Aslında söyleyecek çok şey var. Ben şunu merak ediyorum. Ben şimdi bilgisayar mühendisi olduğum için özellikle şunu soracağım. Burada mesela kaç tane bilgisayar mühendisi öğrencisi var? Çoğunluk bilgisayar mühendisi.
İyi.
Peki bilgisayar mühendisliğine girerken yani ne yaptınız? Sınava girdiniz, tercih yaptınız. Yani bundan 15 sene önce benim yaptığım gibi. Peki girerken ki beklentiniz de bölüme ilk geldiğiniz, ilk dersle buluştunuz. Vay ben nereye gelmişim? Bunlar ne anlatıyor diye diyen kaç kişi var? Çok bunu samimi soruyorum. Çünkü ben de öyleydim.
Neredeyse tamam.
Bence bu ellerin az yani. Daha çok almalıydı. Yani ben de maalesef eğitim sisteminin bir problemi bu. Bilmiyoruz. Bilmeden bir yarışın içerisine giriyoruz.
Puanı yüksek diye yazıyoruz.
Şu an puan da yüksek değil aslında, evet. Yani benim girdiğim zaman, ben 2000 girişliyim, 99-2000. İlk 10.000'deydim ben. %3 ile, yani %3'lük dilimle girdim ben bilgisayar mühendisliğine. Şimdi sorduğumda, yani 70-80 bininciler bile girebiliyor. Bu tamamen o anki popülerlikle alakalı bir şey.
Emre abi, ben sana sizin podcast var mı? Bu masalda peri yok. Arkadaşlar bence dinleyin. 7 bölüm falan var değil mi abi sizin?
Evet.
Başlayacağız yine. Emre abinin podcast'i. Yani ben günde bir tutam dinliyorum yani. Gayet güzel oluyor. Emre abi orada sen demiştin sanırım. Rıfat hocanın sözünü. Evet. Bilgisayar mühendisliği bölümünde hani bilgisayar ekranını açıp bir satır kod yazmadan da mezun olabilirsiniz diye.
Doğru. Onun dersi söylemişti hatta. Yani klavyenin tuşuna basmadan bile bilgisayar mühendisliğinde mezun olabilirsiniz. Zaten benim de az önce senin söylediğin gibi benim dönemimde de akademik olarak çok başarılı olan arkadaşlarım, yani bölümde derece yapan arkadaşlarımın çoğu gerçekten klavyeye çok basan insanlar değildi. Yani orada senin dediğin gibi bir ayrım var. Ya dersler ya da kendini pratik olarak geliştirerek hayata hazırlama. Bence ikisi de dengeli olmalı. Ben de akademik olarak çok başarılı bir öğrenci değildim. 2.20 ortalamayla bitirdim okulu. Ama şu an Trabzon'da remote çalışabiliyorum uzaktan bir şirketle. Ve herhangi bir iş kaygım da yok. Orası olmazsa başkası olabilir diyorum. Ya da olmadı, kendim bir şeyler yapabiliyorum. Bu özgüvenim var. Sonuçta yani bunun çok böyle notla da bir alakası yok. Yani sonuç olarak önünüzde bir hayat var. Bu hayata doğru hazırlanmanız gerekiyor. Üniversitede çok boş vaktiniz oluyor aslında. Biz üniversitedeyken değişik işlerle de uğraştık. İşte mikro işlemci tasarlıyorduk ikinci sınıfta. Yani tasarlamaya çalıştık. Ne bileyim üçüncü sınıfta çeşitli farklı projeler yapmaya çalıştık. Yani hep bir arayış içindeydik. Siz de mutlaka böyle olun. Ve şu an gerçekten çok kaynaklarınız çok fazla. Yani hem internetteki kaynak açısından hem de artık cebinizde bile işte bir bilgisayar taşıyabiliyorsunuz. Biz bir proje yaptığımızda ATX kasalar vardı, bilmiyorum. Biliyorsunuz herhalde yani.
Klasik
bilgisayar kasa. Yani o kasaları evden okula taşırdık. Öğretmenimize, hocamıza işte yaptığınız projeyi gösterebilmek için. Yani hani siz şimdi şu andaki durumdan bakıp çok belki hayal edilemeyebilir ama çok farklı dönemlerde yaşadık biz. Şu an yani her şey elinizin altında. Ha bu belki bir yandan da dezavantaj. Çünkü çok yoğun bir bilgi var. Çok da bir kaos halinde. Hani oradan doğru bilgi ya da sizin ne denir, kendi zevklerinize göre bir şeyler bulmanız belki daha zor olabilir. O konuda bir şey diyemem. Ama en azından aradığınız bilgiye çok rahatlıkla şu an ulaşabiliyorsunuz.
İnsanlar ulaşılıyor.
Biz eskiden, yani eskiden dediğim ben 15 sene önce okuduğum için yani öğretmenlerimizin, hocalarımızın peşinden koşardık. Ya bir kelime kapalım, gidelim. Tabi burada hocalarınız eğer çok vizyon sahibi değilse size de çok bir katkısı olmuyor. Maalesef bizde akademik dünyanın da böyle bir problemi var Türkiye'de. Yani akademik insanların çoğu, hepsini katmayayım, maalesef dünyadan çok bir haberler. Atıyorum 20 sene önce öğrendikleri teorik bilgileri oturup öğrencilere aktarmaya çalışıyorlar. Tabii teori çok değişmiyor ama artık bizim sektörümüz, özellikle teknoloji konusu, çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bence hocalarımızın da bu konuda kendilerini yetiştirip geliştirmeleri lazım ve dünyada neler oluyor, bitiyor, bunlardan bir haber olmaları lazım. Burada hoca var mı bilmiyorum bu arada. Belki vardır diye bu şekilde
konuştum. Senin bahsettiğini biz geçen hafta yaşadık, işte ODTÜ robot günlerine gittiğimiz zaman. Mesela orada hani bizim gibi robot konular çok fazlaydı. Ve gene de Leap Motion'da yapılmıştı. Hani Abdullah abinin bize verdiği eğitimde. Leap Motion denilen alet arkadaşlar, elinizi kameranın üzerine tuttuğunuz zaman elinizdeki bütün o eksenleri falan filan size data olarak veriyor. İçerisinde hazır bir kart. Kendi bunu yapıyor. Hocalarımız falan onları çok beğendi hani şey olarak. Daha sonra Hava Park Okulu'nun quadcopterleri biliyorsunuz, bu drone araçlar, 4 parmağını falan. Hava Park Okulu'nun quadcopterlerini ikinci seçmişlerdi sanırım. Böyle bir şey yani, bugün ODTÜ hocası dediğimiz hoca da Leap Motion'dan haberi yoktu. Drone araçlar hala ödül alıyor Türkiye'de. Drone araçların ayrı bir kategorisi var artık uluslararası yarışmalarda. Ama bizde hala bunlar revaçta, hala bunlar yapıyor. Bilmiyorum, biz bundan çok çekiyoruz açıkçası.
İşte o da tam olarak üretilmediğinden kaynaklanan bir şey. Yani bizde üretime çok, yani bizim insanımız aslında üretime çok yabancı. Bizde genellikle şey var, bireysel başarılar çok önemseniyor. İşte Rize'nin bilmem ne köyündeki amcanın yaptığı dönen ev mesela, müthiş bir buluş olarak falan böyle şey yapıyor, lanse ediliyor. İşte ne bileyim, bir yerde Laz bir müteahhitin yaptığı bir bina çok müthiş bir buluş olarak lanse ediliyor. İşte bir yerde engelli bir vatandaşın yaptığı bir asansör mükemmel bir iş olarak lanse ediliyor. Çünkü bizim kolektif bir başarımız yok açıkçası. İşte hala tabii Çanakkale zaferi büyük bir zafer ama hala o tür zaferlerle kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Tarihimize baktığınız zaman zaten genellikle savaş zaferleri var. O da vücudunu insanın işte ortaya koyup yaptığı şeyler. Bu da çok zor durumda olduğu zaman yaptığı bir şey. Biz genellikle zor durumda olmadığımız zaman üretmeyen bir toplumuz. Büyük bir sıkıntı tabii. Yani o senin gördüğünde o muhtemelen hazır projeler var. O projeler yarışmalarda derece alıyor. Çünkü üretmek zor bir şey işte. Ben hani biraz karamsarım ama 4 senedir içinde olduğum için üretmek çok zor bir şey. Biz de zora gelen bir millet değiliz. Genellikle kolay bir şey olsun, İşte hemen yarın parayı vurayım, İki tane rakam yazayım, o rakamlar tutsun da işte oradan bir para kazanayım kafasında olan insanlarız. Onun için herkesin birer maker olması lazım. Yani bir şey yaratıcı olması lazım. Oturup bir şeyler üretmesi lazım. Yani o üretme kültürünü oturtmadıktan sonra isterseniz gidin işte en büyük şirketlerde çalışın, en büyük şirketlerde mühendis olun, ne olursanız olun, bir şey üretmedikten sonra bu dünyaya bir katkınız yok. Yani siz Microsoft'ta işte bilmem ne departmanında ki bir bilgisayar mühendisi olarak öleceksiniz. Herhangi bir şekilde adınız, hiçbir şeyiniz duyulmayacak yani sonrasında. İnsanlar üretiyorlar, ürettikleriyle de yaşıyorlar, yani ölümsüz oluyorlar. Aslında insanın da hani felsefik olarak en büyük amacı o ölüm duygusunu bir şekilde ortadan kaldırmak, o da üretmek de olabilecek bir şey. Bence okul sıralarında başlıyor. Senin bahsettiğin gibi hani sen oturup bir şeyleri üretmeye başlamışsın. Sana verdiği hazı en iyi sen bilirsin muhtemelen. Üretmek büyük bir haz. Tabii bunun yanında okuldaki derslerinizi de aksatmamanız lazım. Onların da büyük bir önemi var. Ben şimdi görüyorum onu yani. Enformasyon olarak o matematik enformasyonunu, ne bileyim aldığınız o teknik bilgilerin, çünkü bizde çalışan arkadaşlar var işte, onlar da buradalar şimdi. Onların ya mesela bakıyorum işte bir devre kurabiliyor mesela. Ben o enformasyonu almadığım için bana o çok şey geliyor. Zor bir şeymiş gibi geliyor. İşte bir çizgi izleyen robot falan yapıyor. Gürkan'ın ilgi alanı. Ya bana o garip geliyor. Yani bir sensörü kullanmak, o sensörden gelen bir bilgiyle içeride bir şey yapmak. Ben yazılım üzerine çok uzun süre çalışan birisiyim ama donanımla onu birleştirmek çok güzel bir şey. Yani işte bir ne diyeyim, bir işte ağırlık sensöründen alınan bir bilgiyle işte orada bir şeyi dengede tutmak, bir jiroskoptan alınan bir bilgiyle işte bir robot yapmak falan mükemmel bir şey. Bu hem fizikle hem o bilgisayar alanında işleri birleştirmek demek. Bence ya ben Gürkan'ı görünce de mesela okula gidiyorum. Okulda çok fazla sık gidemiyorum ama işte 3D printer yapmışlar mesela. Bu da çok yeni bir teknoloji aslında, 3D printer teknolojisi. Yani çok yeni dediğim...
Çok yeni değil ya.
Yani yaygınlaşması yeni yani. Ve büyük bir devrim yaratacak üretim dalında. Çünkü insanlar artık belki de kargo şirketleri falan kalmayacak. Siz bir, yani bu üretimi yapan kişi bir 3D model yapacak. O modeli ağ üzerinden size gönderecek. Siz de bir yazıcı olacak. Siz yazıcıdan diyelim telefonu bastıracaksınız. Kullanmaya başlayacaksınız. Yani bir lojistik maliyeti bile falan kalmayacak muhtemelen. Sadece siz bir toz vereceksiniz değil mi karşı tarafa? O tozda bir sürü şey üretir. Hatta şimdi şeyler var, ben gördüm, hani organ falan üretmeye başlamış. O adam kulak falan üretiyor mesela.
Sabancı işte, Üniversitesi'nde laboratuvarda üretilen şey. Abi burada şunu söylemeyi unuttuk arkadaşlar. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Yani bundan çekinmeyin. 3D printer hareketi bence bir devrim hareketi. Zaten dünyada bunu kabul ediyor da Türkiye'de yavaş yavaş kabul ediyor. Biraz geriden geliyor. Nasıl bir devrim hareketi? İlk başlarda sanayi devrimi gerçekleşti arkadaşlar. İşte buharlı makinelerin bulunmasıyla falan. Böylelikle ne oldu? Üretim arttı. Üretim nasıl arttı? Buharlı makinelerin kullanılmasıyla beraber üretim konvör sistemler oluşturmaya başladı. Yani bir şeyi zanaatkarlardan alındı, bir taneden 50 tane üretildi, 100 tane üretildi ve insanlara satılmaya başlandı. Böyle olunca refah seviyesi arttı. Çünkü onu alabilecek kişi sayısı arttı. Daha sonra bunun yanında bir de dijital devrim hareketi oldu. İşte kişisel bilgisayarların çıkmasıyla, işte hani Steve Jobs'la, Bill Gates'i pek katmıyorum onu. İşte onun gibi. Daha sonra bunlar hani birleşti ve hani gömülü sistemleri oluşturmaya başladılar. Dijital sistemlerle mekanik sistemler, elektronik değişim içine girdi. Ve çok çok büyük şeyler çıktı. Ve son hani yaşadığımız devrim hareketi, üretim devrimi olarak 3 boyutlu yazıcılar. Bugün arkadaşlar belki bilmiyorsunuz, Chris Anderson'ın Geleceği Üretenler diye bir kitabı var. O kitap İngilizceydi ben aldığım zaman. Bazı yerlerini çok zor anladım. Çevirisi yapılmış, mutlaka okuyun, çok güzel bir kitap. O kitapta şeyi anlatıyor abi, işte mesela sen bir ürünün var, şu şişeyi üreteceksin, bundan 40 bin tane üreteceksin. Bunu bir fabrikada kurup üretmenle, senin 3 boyutlu yazıcılardan bir laboratuvar yapıp üretmenin iktisadi olarak başa baş eğrileri birbirinin aynısı. Yani ha 3D printer'la üretmişsin, ha şeyle üretmişsin. Şimdi burada 40 bin tane üretim yapmaya kalkacak biri olsa mutlaka Hong Kong'a, Çin'e, bu gibi yere gitmesi gerekiyor ucuza üretebilmek için. Emre abinin bahsettiği lokasyon sorununu ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar 3 boyutlu yazıcılarla. Aşağıda bizim 3 boyutlu yazıcı var. Onun maliyeti arkadaşlar 1100 lira. Şu an eminim hepimizin cebinde akıllı bilgisayarlar, işte cep telefonları ya da hepimizde var değil mi? Ve eminim bunların fiyatları da 1000 liradan daha fazladır. 1100 lira gibi bir rakama do it yourself bir şekilde, open source, open hardware, yani açık kaynak yazılım, donanım bir şekilde evinizde kendi 3 boyutlu yazıcınızı yapabilirsiniz. Ve bunu da çok aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hani biz mesela şeyi düşünmüştük yaparken, robot şaselerini şeyden yapmayı düşünmüştük. Yani 3 boyutlu yazıcılardan.
Kendini üreten robot. Aynen, aslında evet. Yani 3D printer'dan siz bir 3D printer de çıkarabileceksiniz. Aynen. O da şu demek, kendi kendini üretebilen bir üretim bandı olması demek. Yani normalde ben hani makine mühendisliği enformasyonu aldığım için de biliyorum hani, üretim bantları normalde her şey için ayrı ayrı kurulur. Yani diyelim bir vida üretmek istiyorsanız o vida için bir ayrı üretim bandı üretmek zorundasınız. Bu da çok büyük bir problem ama 3D printer'da öyle bir şey yok. Siz herhangi bir ürünü 3D printer'dan istediğiniz gibi üretebiliyorsunuz. Hatta kendini üreten bir 3D printer bile olabilir yani. Yani
3D'de resmen selfie keyfi yapıyorsunuz. Yani. 3D printer kendini çekiyor, bir daha 3D printer üretiyor falan. Yani arkadaşlar 3 boyutlu yazıcılar bence takip edilmesi bir şey. Türkiye'de yavaş yavaş gelişiyor. Zaten şeyde de var, Fibilo var yani burada da 3 boyutlu yazıcıları var. Alçıdan baskı yapıyorlardı. İşte onun dışında Melikşah Üniversitesi kendi 3 boyutlu yazıcı laboratuvarını kurdu. MakerBot'lar satın aldı. Ben o konuda biraz eleştirdim açıkçası. Dışarıdan ithal etti. Yerli üreticileri de var 3 boyutlu yazıcıları. Aynı hassasiyetle çalışan ama o sizden dışarıdan aldı. Keşke bizden alsalardı. Yani güzel olurdu bence. Onun dışında Sabancı Üniversitesi'nde çok kıymetli bir araştırma var. Kök hücre olarak 3D printerlarla çalışıyorlar arkadaşlar. Bu şu demek, 3D printer'dan organ basmak istiyorlar. Ve bunu da başarıyorlar. Yavaş yavaş bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bu bence müthiş bir buluş. Bunlar Abdullah abinin dediği kültürel bir getirilen miras da devam ediyor. O hoca gittikten sonra, o hoca öldükten sonra da o laboratuvar devam edecek. O hocanın yetiştirdiği öğrenciler onu bu şekilde devam ettirecek. Bununla ilgili şu örneği vermek istiyorum. İşte bir tane quadcopter yapmışlar bir hacker grubu. Bu hacker grubu quadcopter'in içine kendi oturuyor. Yani hani hepimizin demeyeyim de bir çoğumuzun hayalidir havadan işte ulaşım sağlamak. Yani ben buradan uçuyorum. Ben uçamam da Abdullah abi falan uçuyor. Abdullah abi uçuyor. Eve geliyor falan filan. Havadan işte trafik sağlıyor. İşte adamlar bunu yapmış arkadaşlar. Ama beni teknolojiden çok şey etkiledi. Yapan kişinin sözleri etkiledi. Biz dedi şu an 4 dakika havada kalıyoruz. Şimdi size söylesem 4 dakika havada kalacaksınız, o işe yaramaz bir buluş diyor. Ama adam devam ediyor, diyor ki bundan diyor 5 yıl önceki batarya teknolojisi nasıldı, bundan diyor 5 yıl sonraki batarya teknolojisi nasıl olacak diyor. İşte bu yüzden diyor biz 5 yıl sonra bunları kullanabileceğiz diyor. Benim yapmış olduğum teknolojide bir sıkıntı yok. Tek sıkıntımız batarya teknolojilerinin yetersiz olması diyor. Bu beni çok etkilemişti açıkçası. Hani gerçekten bahsettiği gibi gelecek teknolojileri yavaş yavaş yapıyoruz. Bugün hangi siteydi? Çin'de bir alışveriş sitesinden şeyi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar 2 milyon euroya. Avatar filmindeki insanların kullandığı savaş makinaları var ya, onu satın alabiliyorsunuz. Hani 2 milyon euronuz varsa gerçi burada oturmazsınız ama yani onu satın alıp evinizde bir hangarınıza koyabiliyorsunuz. Bu bence müthiş bir şey. Hani olayın bu raddelere gelmesi. Abi artık sen birisin ya, ben devam ederim diyorum.
Gelecekte 3D printer mı 3D printer'dan çıktı yoksa 3D printer mi? Horoz da yok.
Cevabı da olmayan bir soru oluyor o zaman.
Ya şimdi şu üretimden falan bahsedeyim biraz ben de. Bizde bir de şöyle bir durum var. Biz Türk insanı olarak kendi yapamadığımız şeyi başka bir yaptığı zaman ona destek olmak yerine çoğu zaman köstek de oluyoruz. Mesela demin Gürkan'ın söylediği gibi niye işte ülkenin içinde bunu satan biri varken ülkeden değil de dışarıdan almış. Bizde maalesef bir dışarıya nasıl söyleyeyim daha güzel bir gözle bakılıyor. Mesela klasik bir soru var. Türkiye'den niye Facebook çıkmıyor, Google çıkmıyor? Benim de içinde bulunduğum bir sosyal ağ girişimi vardı Türkiye'de ilk kez yapılan. Şöyle bir örnek vereyim size. Bizim Android Market'te bir uygulamamız vardı. Sosyal bir ağ olduğu için uygulama haliyle fotoğraf çekip fotoğraf gönderebiliyor olmanız lazım. Uygulamayı koyduk markete. Adamın ilk sorduğu soru şu. Kameramdan izin istiyor, niye izin istiyor? Dedim abi Facebook bir anne kızlık soyadını istemiyor. Yani ona bir şey söylemiyorsun. Gelmiş bizim uygulamamızı sırf bu sebepten dolayı yüklemiyorsun. Maalesef böyle bir bakış açısı var. Gülmeyin lan.
Ben gülmüyorum zaten.
Hayır öyle, yani belki siz öyle düşünmüyorsunuz ama Serdar Kuzuloğlu'nu tanıyan var mı? Oraya atlayayım direkt. Serdar Kuzuloğlu'nu kesinlikle teknolojiyi, yani sırf teknoloji sevenler değil, herkesin takip etmesi gerektiğini düşündüğüm bir insan.
Abi, onun çok geçen blog yazısı neydi? En iyi omlet nasıl yapılır falan.
Evet, yani çok fantastik rakamlara değiniyor. Mesela benim en çok ilgimi şey çekmişti. Geçen seneki Startup Türkiye'de bir oran söyledi. O da işte Türkiye'de aynı kaptan yemek yiyen yüzdesi kaçtır diye. Yani ortada bir tencere var ve herkes o tencereden yiyor. Yani oturuyorlar, yiyorlar. Var mı tahmini olan? Yüzde kaçtır? Evet. Yüzde, yani Türkiye'deki %63 hanede, yani hanelerin %63'ünde ortada bir kap var ve insanlar oradan yiyor. Eminim burada kimse o şekilde yemek yemiyordur. Var mı yiyen? Yumurta kırması hariç.
Abi biz öyle yiyoruz. Bize koyuyor.
Öğrencilerin %90 öyle yiyordur zaten.
O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden bir tanesi MyNet. MyNet'e giriyor musun?
Yok, hiç girmedim.
Belki giren var mı Mynet'e?
Abi şimdi öyle bir sordun ki insan utanacak ya Mynet'e. Ben
şimdi ben bunları şundan dolayı söylüyorum ya. Alın almamışım bana. Şundan dolayı söylüyorum. Bir şey üretirken sadece kendinizin ya da kendiniz gibi insanların kullanacağını düşünüp üretmemeniz lazım. Genele hitap etmemiz lazım. Dışarıdan baktığınız zaman Mynet size anlamsız geliyor olabilir. Ama maalesef, ya maalesef demeyeyim de gerçek dünyada kullanıcılar öyle değil. İnsanlar Mynet'i kullanıyor. Bir de şu girişim dalgası var, furyası var. 3D printer'dan daha beter bence. Herkes bir girişimci olmanın, yani şu anda Twitter'a girsek, public bir timeline olsa mesela, erişebilsek oraya, orada eminim ki 100 entry'den en az bir tanesinde şey vardır, girişimcilikle ilgili bir hikaye vardır.
Abi, Serdar Kuzuloğlu'nun şey vardı, senin dediğin o gösteriyor. Şeyi soruyor, aranızda diyor girişimci olan var mı diyor, bir tanesi çok heyecanlı, el kaldırıyor. Şey diyor, 100 liralık bir satış yaptım diyor, yıl sonunda verme oranı ne kadar olur diyor. Adam cevap veremiyor, işte bunu bilmiyorsan diyor, sen girişimci değilsin diyor.
Şöyle bir durum var yani.
Şirket sahipleri bile bilmiyor.
Buraya bir şey geldi mi, bu girişimcilik anlatan, hikayeler anlatıyorlar. Hani öyle yaptım, böyle oldu.
Yok abi.
Tamam. Yani. yani çok da atarlıyım bu konularda. Kusura bakmayın o yüzden. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Şimdi akıl var, mantık var. Şimdi DNR'a gidiyorsunuz. İşte 10 dakikada Java, 20 dakikada bilmem girişimcilik, 30 dakikada İngilizce öğrenin diye kitaplar var. Böyle bir durum söz konusu değil.
Abi en iyi konu nasıl yazılır? En kolay olan.
Gösteririm ben sana. hayal kırıklığına uğruyor insanlar. İnsanların hayalleriyle oynuyorlar. İşte bu işte böyle para var, şöyle para var, şöyle yatırım var, böyle yatırım var. Hepimiz zengin olmak istiyoruz. Mesela ben de istiyorum zengin olayım. Benim şu anda mesela burada ne işim var? Gideyim Kaydırak'ta sıcak bir ülkeye gideyim, tatil yapayım. Yani insan olarak bunu hepimiz istiyoruz ama böyle bir para yok. Dünyada da Emre'nin söylediği gibi başta. İşte bir tane iki tane çok ekstrem örnek var. Facebook, Google ya da işte Elon Musk var biliyorsunuz. İşte Tesla'nın sahibi, SpaceX'in sahibi, eBay'i yapmış adam.
40 yaşında mı ne yapmış?
Yani modern çağın belki de inanılmaz mucitlerinden bir tanesi o adam. Mucit aynı zamanda. Bütün aletleri kendi yapıyor. Sıkılan arkadaşlar var. Kusura bakmayın. Tamam gelin.
Çok garip bir işaret yapmadı mı?
Geliyorum. Koptu. Birazdan şey.
Abi adam topuna geldi.
Mahallede. şimdi toparlayayım da ben havada kalmasın. Şimdi girişimci olacağız diye kendinizi yırtmayın arkadaşlar. Onu ayıracağınız vakitle, çünkü görüyorum bir sürü kitap okumak, işte kitap okuma, sosyal ağlarda o tip insanları takip etme. Günün sonunda hayal kırıklığına uğrarsanız bunun dönüşü olmaz. Bunun yerine kendinizi örnek veriyorum. Başta da söylediğim gibi işte iyi kod yazmaya, yaptığınız iş daha iyi yapmaya harcar. Yani adarsanız kendinizi o noktada. O şekilde. Sizin için en azından bilginiz her zaman sermayeniz olacaktır. Ben hiçbir şu ana kadar ne mülakata girdim ne bir iş başvurusunda bulundum. Emre abi de aynı şekilde. Yani biraz böbürlenmek gibi oluyor ama işte dediğim gibi yıllarınızı veriyorsunuz ve günün sonunda size bu para olarak dönmese de kafanızdaki, hayal ettiğinizdeki gibi en azından mutlu olduğunuz bir işe insanlar gelip sizi buluyor ve bu çok bence güzel bir duygu diye düşünüyorum.
Sorusu olan var mı?
Ben de onu söyleyecektim. Ya şimdi bize dediler ki, Gürkan bize dedi ki 3 gün önce, Microsoft gelmiyor abi, gelin konuşun. Dedim gelip konuşalım da. Şimdi biz mesela, biz de sunum yapabiliriz burada. İşte kod mod anlatabiliriz ama abi, işte sohbet olacak diye.
Olay şöyle oldu. Microsoft gelmeyince boşaldı falan. Bize 2 tane talep vardı abi. Yani bana gelen 2 tane talep vardı. Bir, Şerif İzgören Akademi'nin gelmesini istiyorlardı. Bir de Hackerspace bir daha ne zaman gelecek? Hackerspace dedi, Apostar bir daha ne zaman gelecek deniyordu. Arkadaşlar Abdullah abiyi sosyal ağlardan bence takip edin. Özellikle Asket'ten de son zamanlar takılmıyor.
Soru sormuyorlar
abi,
ki.
Abi Asket'ten niye bıraktın? Ben sana özendim, Asket'e mi açtım? Sen bıraktın.
Günlerden bir gün Frenfeed'i bilen var mı aranızda? Son zamanlarda kapanmasıyla şey oldu, meşhur oldu. Frenfeed like düğmesi var ya, onu icat eden adamlar, adam daha doğrusu Brett Taylor diye bir vatandaş. Ben mesela Emre'nin ortağı Fatih'i Frenfeed'den takip ediyordum. Trabzon'da işte Unicrow'u falan hep Frenfeed'den takip ediyordum. öyle ekstrem gözüküyordu ki gözüme o zamanlar. İşte yok canım Trabzon'da değildir falan.
Ekstremdir zaten. Ya,
ya zaten ekstrem de işte uzatmayayım lafı. Frentip diye bir sosyal ağ vardı. Facebook 50 milyon dolara yanlış hatırlamıyorsam ya da 50 bin de olabilir. 50 milyon dolara satın aldıktan sonra Frentfeed'i. Frentfeed'de geliştirmeyi durdurdular. İşte o Brett Taylor denilen vatandaş. Şöyle söyleyeyim, o hani sayfayı yenilemeden likelıyorsunuz. Her şey o Ajax dediğimiz teknolojilerde falan çok büyük emeği vardır Frentfeed'in o timeline'da, akışta. İşte o Brett Taylor onun başına geçti. Buraya niye geldim hatırlamıyorum. Şimdi Frentfeed kapanmasıyla son zamanlarda şey oldu, meşhur oldu. Biz zamanında Frentfeed'de bazı paylaşımlarda bulunuyorduk. İşte ben blog yazıyordum. Aynı zamanda işte epey bir blog yazmışlığım vardır, öyle söyleyeyim. Ödül de aldım. Bir şey yazıyordum mesela, hiç Allah'ın bir kulu gelip beğenmiyordu. Kimse yorum yapmıyordu. Ya bir öyle iki öyle bu şey vardı. Gitti gidiyorum viral bir tane videosu vardı. Belki bilen vardır onu. İşte bir kız var hani falan filan. Ya arkadaş çıldıracağım ya, diyorum bizimkini niye kimse beğenmiyor? Günlerden bir gün bu viral meselesine IKEA'nın şeyi katıldı. IKEA katıldı bu işe. Bir tane hanımefendi var. İşte kutu nasıl yapılır diyor mesela. Acayip acayip fotoğraflar koyuyor. Ya diyorum Emre abilen biz o zaman birlikte çalışıyorduk. Ya abi dedim ben de soyunacağım yani. Beni de beğenmeleri lazım. Gençlik yıllarımdan birkaç tane yarı çıplak fotoğrafımla beraber işte kutu nasıl yapılır diye Frentfeed'de konuk olan ne ya? Meşhur olmak istiyorum ya.
Arkadaşlar bu espri değil.
Yok bu gerçek. Neyse paylaştık onu öyle. Lan, abi bir beğeniler geliyor. Şöyle söyleyeyim, o viral videodaki hanımefendi de ya o fake hesap.
O da beğendi. Yani.
Tabii o beğendi. Atıştık karşılıklı, ben öyle mi yapıyorum kutuyu falan diye.
O duruyordur hala, kapanmadı.
İşte yani. Ben yedekledim de bu fotoğrafa ulaşamıyorum bir türlü.
İyi ki ulaşamıyorum.
Şimdi AskFM deyince ya abi ben lafı da uzatmayayım da. Bana ne sorarsanız ben içimden geldiği gibi cevaplarım onu. O yüzden AskFM'den acayip acayip sorular geliyor. O acayip sorulara ben de çok acayip cevaplar veriyorum. Bunda anormal bir durum yok yani.
Bir düzenin vardı abi senin. Mesela cumartesi günleri verirdin. Ben valla bak.
Şimdi ben sana söyleyeyim.
Akşam cumartesi akşam ben oturdum. Abdullah abi ne cevap verdi diye bakardım.
Şimdi Emre abilen biz podcast çekmeye başladık. 7 bölüm çektik. Ben Ankara'ya gitmek durumunda kaldım. Ondan sonra bir türlü Emre abilen bir araya gelip de podcast çekemedik ama yine konuşuyoruz, başlayacağız çekmeye. Haliyle işte hafta içi çalıştığımız için bir deşarj sebebi oluyordu benim için. AskFM'i de bırakmadım. Kimse soru sormuyor. Kimi cevaplayayım? Kendi kendime mi sorayım?
Öyle yapanlar var canım.
Öyle yapanlar var.
Tabii, tabii,
bugünden itibaren ona başlıyorum. yani aslında bıraktığım söylenemez AskFM'i.
Arkadaşlar sorusu olan var mı? Yani işte programlama ile ilgili soru sorabilirsiniz. Elektronik ile ilgili olabilir. Üretimle alakalı olabilir. Abdullah abinin başka nasıl videoları var diye soru sorabilir.
İş hayatıyla ilgili de olabilir. Genel de olabilir.
Tabii canım. Yani. Ben hep söylüyorum zaten. Aşk bile sorabilirsiniz yani.
Abi Barış soru soracakmış da. Verelim
kim?
De. Barış.
Barış'a niye?
Sen tanımıyor musun Barış?
Barış tanırım. Hem de iyi tanırım. Evet. Mikrofonu alsın sorsun. Web'e laf söyleme yalnız. Çok gerginim bugün. Sana soracak kesin.
Ne?
Bravo diyorum sana. Aslında ben o sosyal ağlara başlarken bunu söyleyecektim. Sosyal ağlarda genelde bu senin dediğin PR diyorlar ya.
Duydun mu sen soruyu tam olarak?
Duydum.
Nasıl dinledim, kulak var sende?
Konsantre oldum abi ben. Soru geldi mi kaçırmamak lazım. Şimdi orada şöyle bir durum var. Sana kesinlikle katılıyorum. Adamın ne olduğunu biliyorum. Niteliklerini biliyorum. Ama Twitter'da falan baktığım zaman paylaşımlarına, söylemlerine adam muhtemelen başbakandan bir tık aşağıda görüyor kendini. Ve bu adam işte bu tip etkinliklere ücret dahilinde gidebiliyor. Ya da yaptığı ürünleri bu şekilde pazarlama yoluna gidebiliyor. İşte başta söylemek istediğim tam olarak buydu benim. Yani sosyal ağları da insanlar takip ederken insanların söylemlerinden, hikayelerinden ziyade, hikaye diyorum bunlara çünkü hepsi hikaye. Adam ne yapmış gerçekte? Çok trajik, komik bir durumdan bahsedeyim size. Burada... Adam, bak bir dakika.
İki saat
adam insan kaynakları da eleme yapıyor. Adamı ben biliyorum kim olduğunu. İsmi önemli değil. Adam benim kariyerimde yaptığım izin kadar, yani ben örnek veriyorum 3 ay izin kullanmışsam adamın iş tecrübesi bu kadar değil. Bu adam seni beni işe alacak. Böyle inanılmaz durumlar var ve bunların sayısı da çok fazla. Bunlardan korunmak, kaçınmak lazım.
Ama olmayan bir şeyi de reklam yapmak çok tehlikeli bir şey yani. Çok
İyi reklam kötü mala batırır.
Öyle birinin eline düşebilirsiniz ki yani sizin bir şey bilmediğinizi anlarsa o çok kötü olur yani. Yani kendini pazarlamak denilen şey aslında bir şey biliyorsan kendini pazarlayabilirsin. Eğer bir şey bilmiyorsan da karşı tarafa bir şey bildiğini iddia edersen, karşı taraf da bir şey biliyorsa o zaman orada tökezlersin. Yani yapacak bir şeyin kalmaz orada.
Ama o zaten cahil cesareti. Benim, o yüzden adamın hiç korktuğu bir şey yok orada.
Şöyle hani benim iyi bildiğim bir konuda bana öyle ahkam kesen birisi karşıma çıktığı zaman çok iyi muameleler yapıyorum ona yani. Hani gerçekten başka bir şey ne bildiğini anlıyor yani ondan sonra.
Ya buna paralel ben başka bir şey söylemek istiyorum. Reklam değil de şu şekilde. Tabii diyelim çok yeteneklisiniz, müthişsiniz. Yani bilgisayar yazılım geliştiricisiniz. Çok yeteneklisiniz, müthişsiniz ama diyelim ki iletişim kabiliyetiniz hiç yok. İnsanlarla iletişim kuramıyorsunuz. O zaman senin dediğin gibi problem yaşarsın. Ben de şu noktaya değineceğim. Yani üniversiteyi sadece işte bilgisayar mühendisliği okuyorsanız yazılım konusunda geliştirmek için kullanmayın. Üniversitede ayrıca sosyalleşin. Yani ne bileyim topluluklara katılın.
Oturmasın, katmasın.
Muhakkak yani. İşte bir sosyal aktiviteniz olsun. Mesela ben üniversitede basketbol oynuyordum. Fakülte takımı kaptanlığı yapıyordum. Yani mühendislik fakültesinin kaptanlığını yapıyordum. Ve okulda çok sıkıntı yaşamıştım o dönem. Yani bölüm başkanım bana şunu demişti. Sen niye basketbol oynuyorsun ki? Hocam spor yapıyorum yani. Hem de yetenekliyiz yani oynuyoruz falan. Ne gerek var? Spor yapmak istiyorsan gel dışarıda koşalım demişti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir kötü örnek kesinlikle. Yani üniversitedeyken kesinlikle sosyal olup iyi iletişim becerilerinizi geliştirin. Bunlar da kesinlikle size lazım olacak ileride.
Ki örnekleri de var zaten. Mesela Halit çok iyi bir örneği yani. Çok iyi pazarlıyor kendisi.
Kendisi mi iyi pazarlıyor? Evet,
yok ya, bilgisi konusunda da bizim ilk etkinliklerimizde Halit vardı. Vim falan anlatmıştı mesela. Bilgisi falan da kötü değil yani.
Ya en sonunda ben... Bilmek'te de çıktı da. Abi bu şeyle ilgili ismini unuttum. Takip ettiğim bir blog yazılarıydı. Geçen şeyi paylaşmış abi. Adam artık o kadar doğmuş ki. Telefonda nasıl konuşulur? Bunu paylaş. Adam bence çok önemli.
Evet.
Neden önemli?
Ben hemen gireyim.
Adam açıklıyor işte. Biriyle konuşurken önce merhaba ben işte Yavuz Gürkan Yarı. Kendinizi tanıtırsınız. Ne olduğunuzu tanıtırsınız. Hal hatır sorarsınız ve hemen konuya girersiniz. Ne olduğunu bilirsiniz falan filan. Daha sonra en son kapatırken de iyi günler der, kapatırsınız. Arkadaşlar benim telefon konuşmalarım keşke kaydı olsa. Böyle arıyorum. Kardeş siz robot yapıyor musunuz? Allah Allah birader böyle mi söylenir yani hani şey olarak ya da biri mesaj atıyor işte herhangi bir merhaba falan yok böyle ya bunlar şey değil arkadaşlar birine merhaba demek kötü bir şey değil anlatabiliyor muyum hani benim düşünceme göre selam veren adamdan hiçbir zarar gelmez ama biz onu bile geçip direkt konuya atlıyoruz ve emir cümleleriyle yapıyoruz şunu da yap hani yani bizim bir asker arkadaşı değiliz sonuçta. Birbirimizle böyle bir muhabbete girmemize gerek yok. Abdullah abi yardır abi.
Şimdi
gerçekten yardır.
Ben hep şunu söylüyorum. Önce bu kod mod işte kariyer mariyer anlatıyoruz ama bence daha önemlisi işte toplum içinde nasıl durulur, nasıl konuşulur, işte ortak kullanım alanları nasıl kullanılır. Biraz yaşımız büyük. Şimdi bunu niye söylüyorum?
Nasıl bir konuya giriyorsun ya? Çok tehlikeli bir konu.
Ciddi manada ben sıkıntı görüyorum bu noktada. Adam işe başlıyor mesela. Adama ben bir kere selam veriyorum. Zaten ben pozitif bir adamım. Bana bir adım gelse ben onu her türlü şey yapacağım yani. İletişimimiz iyi olacak. He. Abi bir 100 kere söylüyorsun bir adama. Ya günaydın de, akşam çıkıyorken çıkıyorum de, bir problemin varsa söyle bana, konuş benimle. Sonuçta insan dediğimiz sosyal bir hayvan hani tırnak içerisinde. Çok ciddi iletişim problemlerimiz var. Hatta şunu da söyleyeyim, utanarak söylüyorum. Teknopark'a gittim İTÜ'ye, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne. İşte lavaboları falan inanılmaz temiz. Yani bizim buradaki teknopark gibi değil zaten. Fiziksel olarak da çok büyük bir alanda ve çok popüler firmalar var orada. Tuvalete gittim. Anlattın mı size bunu?
hatırlamıyorum.
Aman, aman Allah.
Yok yok, kötü bir şey yok. Teknopark bilmeyen için sanki şey gibi geliyor. Uzay üssü böyle tekno ya, teknopark inanılmaz. Tuvalete gittim. İşte klozetlerin olduğu kapıyı açtım. Kapıda şey yazıyor. Lütfen klozetlere basıp yapmayın diye yazmış yönetim. Ben burada şunu söyledim. Şimdi o adam, şimdi o hareketi, o davranışı muhtemelen birkaç kere tekrarlamışlardır da yazmışlardır diye düşünüyorum. O adamın bence vatana millete çok fazla bir hayrının dokunacağını sanmıyorum. Aynı zamanda neyse şey
tuvalet
millet gidiyor da şimdi millet gidiyor ben rahatsız oluyorum. Sıkılıyor musunuz diye. Siz de hiç soru sormuyorsunuz. Saçma sapan bir yere gitmesin muhabbet sonra. Sırf konuşmak için konuşmayalım burada.
Ya bence soru sorulması lazım çünkü geçenki öyle güzel olmuş.
Evet
yani.
Soru sorarsanız.
Sorması lazım. Çünkü biz yani az önce söylediğin gibi çok 3 gün önce Gürkan'ın hani söylemesiyle geldik. Bir şey hazırlamadık. Bir şey yok yani. Ha, ha tamam bitirelim.
Ha tamam.
Soru cevap bana. Soru cevap değil soru var. Orada biri var.
Artık bir şey var yani dijital CV olayı var yani sizin yaptığınız projeler işte GitHub falan gibi Bitbucket gibi yerler var. Daha önce yaptığınız işleri falan oradan insanlar ulaşabiliyor onlara. İşine yarayacak insanlara da bir şekilde ulaşıyor insanlar. Yani aktif olabilmek lazım internette falan. Şimdi iletişim çok daha kolay eskisi gibi değil yani gidip mülakat yapmanıza bile gerek kalmıyor. Bazen Skype toplantıları falan da
tabii.
Şey, zaten stajyerlerde.
Yani Hangout veya Skype üzerinden şey yapabiliyor. Yani mülakat yapabiliyorsunuz veya yaptığınız bir işi görüp sizi bulabiliyorlar veya daha öncesinde bir tecrübeniz varsa bir yerde çalışmışsanız bir adınız duyulmuşsa oradan da bulabiliyorlar sizi. Veya stajlardan falan olabiliyor. Bizim çalışanların birçoğu öncesinde bizde staj yapmış olan arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirmekle ilgili bir şey biraz ya. Her alanda.
Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii yani bunlar çok doğru. Bizim sektöre aslında özel ve bence avantaj olan bir konu. Eğer siz bir konuda ilgiliyseniz işte zaten üretiyorsunuz demektir. Ürettiklerinizi de zaten paylaşmanız çok kolay şu anda. İşte değişik siteler var. Ne bileyim GitHub var. Başka sosyal medya aracılığıyla blog yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. İnsanlar sizi bir şekilde buluyor. Ya da siz de onlara işte başvurduğunuzda işte benim yaptığım işler bunlar, referanslarım bunlar diye gösteriyorsunuz. Daha kolay oluyor. Ben sadece tek görüşmemi ilk kariyerime başlarken, ilk mezunken yaptım. O da Trabzonspor'a girerken çok saçma sapan bir mülakattı. Yani benimle mülakat yapan kişilerin hiçbir teknik bilgileri yokken benimle mülakat yaptılar. Ama orada da şeyin avantajını gördüm işte. Yani ben üniversitede sosyal işte ne bileyim kulüplerdeydim, değişik aktiviteler yaptım. Onun da faydasını gördüm orada. Ama mesela ben de şu anki patronumu, daha doğrusu çalışma arkadaşlarımın çoğunu tanımıyorum. Yani biz de 8 kişilik bir ekibiz. Çoğunu da tanışmadım. Yani internetten tamamen görüştüğüm insanlar. Daha önce de biz şirket olduğumuz, yani şirket zamanında ben kendi şirketim varken onlara eğitim vermiştim. Ya bir şekilde bir de bu işin bir ekosistemi var. Yani insanlar sizi tanıdıkça zaten işte o başkasına referans oluyor. Diyor ki şöyle bir arkadaş var diyor başka birisine. Yani bir şekilde oluyor. Yani bunları bence çok dert etmeyin. Ben çünkü daha önce de katıldığım toplantılarda en büyük problemi bu olarak gördüm. Yani hep kafalarda bu soru var. Nasıl iş bulacağız, nasıl iş bulacağız? İlk başta zor olabilir, evet. Yani ilk mezunken, hiç deneyiminiz yokken zor olabilir. Ama o açığı da şu anki boş vaktinizi bu işlere ayırarak ya da ne bileyim belli sevdiğiniz konularda kendinizi geliştirerek kapatabilirsiniz. Ya da kapatmalısınız diye düşünüyorum.
Var mı arkadaşlar sorusu olan? Sizin abi ekleyeceğiniz falan filan var mı?
Benim yok.
Dinlediğiniz için teşekkürler.
Ben geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Ne yapacağız?
Ben de şu an bilmiyorum. Çekiliş falan yapacağız.
Bir şey mi verecek?
Sayın Mehmet Yedioğlu'na, Sayın Gürkan Yarar'a, Sayın Abdullah Uğraş'a, Sayın Emre Tanrıoğlu'na yaptıkları bir kurumdan dolayı teşekkür ederiz.